Ayrım 36, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 316. Sabahın o erken saatinde ortadaki vericisi ve onun çevresine dizilmiş koltukları ile öğrencilerin ameliyat izlemelerine ayrılmış olan odada başka sadece iki kişi bulunuyordu. Bunlardan biri güzel yüzlü ve tombulca bir kız öğrenci, diğeri ise uzun boylu soluk yüzlü ve dişleri de oldukça bozuk bir genç adamdı. Her ikisinin de üzerinde beyaz doktor gömlekleri vardı ve ceplerinden sarkan stetoskopları ile kendilerine ciddi bir ifade vermeye çalışıyorlardı. David'e kısaca bir göz atmışlar ve sonra kendi aralarında meslek diliyle konuşmaya başlamışlardı. ''Baksana, Coop Parietal'den girmeye çalışacak galiba. İşte bunu görmek isterim.'' Öğrenci kız bir süre sonra bir paket çıkarıp Golovas sigarası yaktı ve küçük odayı dumanla doldurdu. David'in gözleri yanmaya başlamıştı. Çünkü gece de pek uyuyamamıştı. Durmadan saatine bakıyor, ameliyat henüz başlamadığı için o sırada Debra'ya neler yaptıklarını merak ediyordu. Herhalde ameliyat için gerekli temizlik işlemlerini yerine getiriyorlar, ona bir takım iğneler yapıyorlardı. Bir süre sonra televizyon ekranı aydınlandı ve birkaç titreşimden sonra ameliyat odasının görüntüsü net olarak parlak ekrana yansıdı. Televizyon renkliydi ve yeşil giymiş doktor ve hemşirelerin tipik giysileri yine açık yeşil olan ameliyathane duvarları ile güzel bir uyum sağlıyordu. Ameliyat ekibindeki doktor ve hemşirelerin boyları yukarıdan ve ekranda izledikleri için daha kısa gibi görünüyordu. Bir süre sonra operatör ile anestezi uzmanı arasındaki konuşma mikrofona geldi. ''Hazır mıyız Mike?'' David birden midesinde hafif bir ağrı hissetti. Keşke kahvaltı olarak bir şeyler yiyebilseydi. Hiç olmazsa midesi boş kalmaz ve böyle hafif hafif ağırmazdı. Operatör mikrofona dönerek ''Pekala'' diye devam etti. ''Televizyon çalışıyor mu? Bizi görebiliyorlar mı acaba?'' Yardımcı hemşirenin ''Evet doktor'' demesi üzerine başını salladı ve kendisini izleyenler olduğunu bilerek konuşmaya başladı. ''Peki o halde başlıyoruz. Hastamız 26 yaşında bir hanım. Semptomlar her iki gözde de total görüş kaybı ve buna neden olanın da optik kiyazma içinde ya da yakınlarında optik sinir hasarı olduğunu sanıyoruz. Operatör doktor William Cooper, asistanı ise doktor Reuben Friedman.'' David konuşulanlara öylesine dalmıştı ki kameranın Debra'nın yattığı ameliyat masası üzerinde dolaşıp durduğunu ve hiç farkında olmadan Debra'yı seyrettiğini anlayınca birden irkildi. Yüzü ve başının alt kısmı steril bantlarla tamamen kapatılmıştı ve sadece saçları kesilmiş çıplak kafatası görünüyordu. Başın bu görünüşü hiç de hoş değildi ve masanın üzerindeki lambaların ışığında parlayan büyük bir yumurtayı andırıyordu. ''Bistüri lütfen hemşire.'' Operatör elindeki bistüriyi çıplak kafatasının derisi üzerinde gezdirip ilk kesiyi yaparken David elleriyle koltuğunun kollarına sıkıca yapıştı ve dişlerini sıktı. Kafa derisi açılmış ve ince kan damarlarının kesilmesiyle kan damlaları kafatasını boyamaya başlamıştı. Televizyon ekranı üzerinde eller büyük bir maharetle hareket ediyor, görevlerini hiç aksatmadan yerine getiriyorlardı. Şimdi kafatasında oval bir deri ve ince et parçası kesip açmışlar, parıldayan kemiği meydana çıkarmışlardı. David bu manzaraya nasıl bakabildiğine kendisi de şaşıyordu. Bir ara dişlerini gereğinden fazla sıktığını hissetti ve kendine gevşeme telkin etmeye başladı. Operatör eline aldı, küçük bir matkapla kemiği delmeye hazırlanıyordu. Tüm bunları yaparken yukarıda kendisini dinleyen öğrencilere de ders verir gibi olanları anlatıyordu. Önce bir delik açtı ve kemiğe girdi. Daha sonra da bu işlemi sürdürmüş ve kafatasında her biri bir karenin dört köşesi olan dört tane delik açmıştı. ''Hemşire lütfen periyostik kaldırıcı.'' David operatörün elini aldı, parlak çelik cismi deliklerden birine soktuğunu ve birkaç kez oynattıktan sonra aynı ucu karenin diğer köşesinde delikten çıkardığını görünce midesinin bulandığını hissetti. İnce çelik tel testere bir süre sonra Debra'nın kafatasında açılan iki deliğin arasını düz bir hat olarak kesmişti. Aynı işlem karenin diğer kenarlarında da tekrarlandı ve kafatasında küçük kare şeklinde bir kapak oluşturuldu. Operatör daha sonra büyük bir itinayla ve özel bir aletle bu kemik kapağı kaldırdı ve Debra'nın beynini gördü. David daha fazlasına tahammül edemeyeceğini sanıyordu. Fakat Debra'nın kafatası açılıp da beyninin bir kısmı gri ve dalgalı garip bir madde halinde meydana çıkınca merakının korkusunu yendiğini hissetti ve alnında biriken ter damlalarını aldırmadan ekrana doğru iyice eğildi. Cooper şimdi maharetli parmakları ile beynin üzerindeki zarın bir kısmını hafifçe kaldırmıştı. Şimdi ön lobu meydana çıkardık ve kafatasının temeline inebilmemiz için bunun alınması gerekiyor. Operatör Cooper bunu söyledikten sonra uzman parmaklarını yeniden çalıştırdı ve paslanmaz çelikten yapılmış ayakkabı çekeceğine benzeyen bir aleti beynin bu parçası altına sokarak onu kaldırdı ve yana doğru çekti. David şimdi Debra'nın yaşamının, varlığının merkezi olan beynine bakıyordu. Bu zavallı beyin şimdi tamamen açıktı ve en küçük bir darbe ile ölebilirdi. Acaba Debra'nın yazarlık yeteneği bu gri renkli maddenin neresinde gizliydi, bunu merak ediyordu. David'e karşı beslediği büyük aşk bu kıvrımların neresine gizlenmişti? Onu güldüren, kederlendiren ya da ağlatan merkezler neresindeydi bu gri maddenin? Retraktörün kafatası içine doğru ilerlediğini gören David, beynin yapısında gizlenen sırları düşündü ve hiçbir şey bilmediğini anladı. Kamera şimdi Debra'nın beynini keşfediyor ve görüntüleri ekrana anında aksettiriyordu. Cooper zarın bir kısmını daha kaldırdı ve konuşmasını sürdürdü. İşte şurada, sfenoid sinüsün önceki kenarını görüyoruz. Kiyazmaya giriş noktamızın burası olacağını not edebilirsiniz. David operatörün sesindeki değişikliği fark etmişti. Doktor Cooper uzun parmaklarıyla amacına doğru ağır ağır ilerlerken sanki heyecanlanmış gibiydi. ''Hey, bakın bu çok ilginç işte. Bunu ekranda görebiliyor musunuz acaba? Burada bir kemik deformasyonu olduğu çok açık olarak görülüyor.'' Operatörün sesinden memnun olduğu belli oluyordu ve ameliyatı ekrandan izleyen iki öğrenci de merakla öne doğru eğilmişlerdi. David ekranda sadece kafatasında açılmış olan deliği, içinden görünen gri beyin parçasını ve bunlar üzerinde gelip giden çelik aletleri görebiliyordu. Cooper beynin bir köşesine gömülmüş olan bomba parçacığını görebileceği bir duruma gelmişti galiba. ''İşte beyindeki yabancı cisim burada. Şu röntgen filmlerine bir daha göz atabilir miyiz acaba hemşire? Bunları?'' Ekranda şimdi çekilmiş olan röntgen filmleri vardı ve onları gören öğrenciler heyecan içinde birbirlerine bir şeyler söylediler. Fakat David onların ne konuştuklarını anlamamıştı. Kız öğrenci hala o pis kokan Golova sigaralarından içip duruyordu. ''Evet, filmleri tekrar gördük, teşekkür ederim.'' Kamera tekrar ameliyat masasına dönmüştü ve David dikkat edince beyaz kemiğin içine gömülmüş olan minik şarapnel parçasını gördü. ''Tamam, şimdi şununla meşgul olabiliriz. Tamam mı Doktor Friedman?'' ''Evet, sanırım onu alabilirsiniz.'' Uzman parmakların ucunda olan hassas çelik aletler minik bomba parçacığına uzandı ve onu kavradı. Sonunda Cooper tatmin olduğunu belirten bir ses çıkarmış ve parçayı gizlendiği yuvadan çıkarıp almıştı. David onun hemşirenin elindeki çelik tabağa atılırken çıkardığı metalik sesi duydu ve garip bir duygunun etkisi altında ne yapacağını bilemedi. Cooper kendisine de biraz cesaret vermek istiyormuş gibi ''Çok iyi, çok iyi'' diyerek metal parçacığın çıktığı yerdeki hasarı ve kanamayı önlemek için elindeki ilaçlı parçayla baskı yaptı ve ''Şimdi optik sinirleri takip edeceğiz'' diye konuşmasını sürdürdü. David ekranda kemiksel kanala girip kaybolmadan önce birleşen iki siniri iki minik kurtçuk gibi bembeyaz renkleriyle rahatça görebiliyordu. Burada çıkarmış olduğumuz yabancı cisimle bütünleşmiş bazı kemiksel oluşumlar görüyoruz. Bu oluşumlar kanalı bloke etmiş ve sinirleri sıkıştırmış ya da hasara uğratmış gibi görünüyor. Ne dersiniz Dr. Friedman? Bana sorarsanız bu oluşumu ortadan kaldırmamız ve bu bölgede sinirler üzerindeki hasarı görmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Pekala, sizinle aynı fikirdeyim. Hemşire, oraya girebilmek için ince bir kemik temizleyici kullanacağım. Hemşire hassas çelik aletler arasından birkaçını karıştırıp istenen aleti çıkardı ve Dr. Cooper tropik bir denizde büyüyüp dal budak salan mercan parçacıklarına benzeyen bu oluşumu temizleme işlemine girişti. Her bir parçayı elindeki keskin çelikle kesiyor ve uzman parmaklarının ağır hareketleriyle yerlerinden çıkarıyordu. ''Bakın şurada çelik parçacığı tarafından kanala doğru itilmiş bir kemik kıymığı var. Bu büyükçe bir parça ve basınç altında kalarak buraya iyice yerleşmiş gibi.'' Dr. Cooper'ın uzman parmakları bir süre sonra kemiksel oluşumun altında kalmış olan siniri meydana çıkardı. ''Bakın bu çok ilginç işte.'' Cooper'ın ses tonu değişmişti. ''Evet şuraya bakın. Bunu ekrana iyice aksettirebilir miyiz acaba?'' Kamera hareket halindeydi ve zoomlama ile birlikte her şey çok daha net olarak görülebiliyordu. Sinir burada yukarıya doğru itilmiş ve basınçla yassılaşmış. Sıkışma ya da büzülme açık olarak görülebiliyor. Fakat üzerinde fazlaca bir hasar görülmüyor. Cooper büyükçe bir kemik parçasını daha çıkarınca sinir boydu boyunca ortaya çıktı. Harika bir şey bu. Buna binde bir hatta milyonda bir rastlanır ancak. Sinirin üzerinde hiçbir hasar yok gibi. Fakat çelik parçacık o kadar yakın geçmişti ki ona dokunmuş olmalı. Cooper elindeki sondanın küt ucu ile hiçbir zarar vermeden siniri kaldırdı. Tamamen hasarsız fakat basınç altında biraz yassılaşmış durumda. Ben bir atrofi göremiyorum. Ne dersiniz Dr. Friedman? Haklısınız doktor. Sanırım fonksiyon kazandırabiliriz ona. İki doktorun maskeli yüzlerine rağmen David onların büyük bir zafer kazanmış gibi mutlu olduklarını tavırlarından anlıyordu. O anda kendisi de sanki bir savaş içindeydi ve düşmanı mağlup etmiş gibiydi. Doktor Cooper bir süre daha çalıştıktan sonra Debra'nın kafatasında açmış olduğu küçük kapağı kapattı ve kafatası derisini eskisi gibi büyük bir itina ile yerine dikti. Debra'nın başı şimdi saçsızlığı dışında eski halini almış gibiydi ve dikiş izleri bile güçlükle görülebiliyordu. Birkaç dakika sonra kamera küçük bir kız çocuğu üzerinde yapılan bir fıtık ameliyatını göstermeye başlayınca David gözlerini ekrandan ayırdı ve ovaladı. Birkaç dakika olduğu yerde kalıp düşündü. Sonra yerinden kalkıp odadan çıktı. Asansöre binip Debra'nın katına çıktıktan birkaç dakika sonra beyazlar giyinmiş iki erkek hasta bakıcı halen baygın yatan karısını tekerlekli bir sedye üzerinde asansörden çıkarıp getirdiler. Debra'nın yüzü bembeyazdı ve gözlerinin çevresiyle dudakları morarmıştı. Başı beyaz sargılarla sarılmış adeta bir mumyaya benzetilmişti. Kısa bir süre sonra Dr. Friedman üzerindeki ameliyat gömleğini ve maskesini çıkarmış olarak geldi. İnce gri renkli ve pahalı bir mohair takım giymiş, yine çok güzel bir Dior kravat takmıştı. Bronz rengiyle çok sağlıklı görünüyordu ve başarılı ameliyatta gurur duyduğu her halinden belliydi. David'e gülümseyerek baktı ve ''Ameliyatı izledin mi?'' diye sordu. Onun başını sallamasıyla ''Harika bir operasyon oldu'' diyerek güldü ve ellerini açıp avuçlarını birbirine sürttü. ''Böyle sonuçlar beni çok mutlu ediyor.'' Bundan sonraki yaşamımda hiçbir şey yapmasam bile alınan bu sonuç bana yeter gibi geliyor işte. Gerçekten de o kadar mutlu görünüyordu ki kendini tutamadı ve David'in omzuna şakacıktan hafif bir yumruk indirdi. Sonra başını sallayıp harika diye mırıldandı. David olanları tam olarak takdir edememişti. Sakin bir ses tonuyla sonucu ne zaman öğreneceğiz acaba diye sordu. Sonucu şimdiden biliyorum ben. Tüm şöhretimi ortaya koyabilirim bunun için. Yani anestezinin etkisinden kurtulup kendine gelir gelmez görebilecek mi diyorsunuz? Ruby bir kahkaha attı ve aman Allah'ım hayır diye yanıt verdi. O kadar çabuk değil. O sinir yıllardır iş görmemiş. Yeniden çalışmaya başlaması biraz zaman alacaktır tabii. Örneğin ne kadar zaman? Bu altını alıp oturduğun zaman uyuşan ayak olayına benzer. Ayağını düzeltip kanın akışını sağladığın zaman uyuşmanın geçip normale dönmesi için biraz zaman gerekir değil mi? Bu da öyle işte. David peki ama ne kadar zaman diye tekrarladı sorusunu. Bu sinir sağlığını kazanıp çalışmaya başladığında önceleri beyne garip dürtüler gönderecektir. Yani Debra garip renkler ve şekiller görecektir. Sanki uyuşturucu almış gibi olacaktır. Ben bu sürenin 2 hafta ile 1 ay kadar olabileceğini sanıyorum. Bu süreç sonunda sinir normal çalışmasına geçebilecek ve gerçek etkin görme yeteneğini kazandıracaktır ona. David iki hafta ha dedi ve birden rahatladığını hissetti. O anda idamı geciktirilmiş bir mahkuma benziyordu. Ruby neşeli bir gülüşle ona bu güzel haberi sen vereceksin tabii derken David'in omzuna yeni bir yumruk atmak üzere hazırlandı. Fakat dedense bundan vazgeçti. Ona yaşamının en büyük armağanını sen veriyorsun işte. Harika bir şey bu. David başını iki yana salladı ve hayır dedi. Bunu ona hemen söylemeyeceğim. Daha sonra uygun bir zamanda söylerim. Fakat başlangıçta göreceği garip renk ve şekilleri ona açıklaman gerekiyor, yoksa paniğe kapılabilir. Bunların ameliyatın doğal sonuçları olduğunu söyleyebiliriz kısaca. Bunu anlamasına yardımcı olabilirim kuşkusuz. Ruby, David, ben diye bir şeyler söylemek istedi fakat yamalı bir maskeyi andıran gergin yüzdeki gözlerin garip bir şekilde parladıklarını görünce hemen sustu. David'in ben ona gerekenleri söylerim diyen sesinde büyük bir öfkenin izleri seziliyordu. Ruby onun neler düşündüğünü anlamamış ve korkmuş gibi bir adım gerilemişti. David, ben koşullarımı söylemiştim diye devam etti. Zamanı gelince ona her şeyi ben kendim söyleyeceğim. Karanlıklar içinden çok uzaklardan çıkan kehriban renkli minicik bir ışık gördü Debra ve sonra bu ışık ikiye bölündü ve daha sonra bölünen her bir yeni ışıkta aynen amiplerde olduğu gibi durmadan bölünmeye başladı ve her taraf pırıl pırıl ışık noktalarıyla doluverdi. Işık durmadan titriyor, puls yapıyordu ve rengi de bir süre sonra kehribardan çok parlak bir beyaza dönüşmüştü. Renk daha sonra tropik denizlerde görülen ve güneş ışınları arasında ayırt edilebilen maviye dönüştü. Sonra orman yeşili ve çöl sarısı oldu. Renkler durmadan değişiyor, birbirlerine karışıyor, akıyor, parlıyor ve onun dünyasını dolduruyorlardı. Daha sonra bu renkler şekillenmeye başladılar. Koca tekerlekler gibi dönüyorlar, şişiyor, infilak ediyor ve alev şelaleleri halinde aşağıya dökülüp orada yeniden ışık şelalesi oluyorlardı. Debra başlangıçta bu renk ve şekil cümbüşünden hoşlanmış gibiydi, adeta büyülenmişti. Fakat bir süre sonra artık tahammül edemeyeceğini anladı ve sessizlikten kurtulmak için kendini tutamayıp bağırdı. Aynı anda avucunun içinde bir el hissetti. Tanıdığı güçlü bir eldi bu. Temasın hemen arkasından da David'in ona güven veren sevgi dolu sesi duyuldu. Onu duyunca rahatladı ve David diye seslendi. Sakin ol sevgilim, heyecanlanma, dinlenmelisin. David, David. Karanlık dünyasında yeniden bir ışık ve renk cümbüşü başlıyordu işte. Ama artık buna dayanamıyordu ve hıçkırmaya başladı. ''Buradayım sevgilim, korkma, yanındayım.''
''Neler oluyor bana David, neler oluyor böyle?''
''Sakin ol sevgilim, ameliyatın çok başarılı geçti. Bunlar ameliyat sonrasının doğal sonuçları, çok iyisin sen.''
Debra yeniden ''Renkler'' diye bağırdı. ''Kafamın içi renklerle doluyor. Hiç bu kadar çok ve parlak renk görmemiştim.''
''Ameliyatın sonucu bu. Renkler ameliyatın başarılı olduğunu gösteriyor canım.'' Beynindeki uru aldılar.
Korkuyorum David.
Korkma sevgilim, korkulacak hiçbir şey yok.
Beni tut David, sıkı tut beni ne olur.
David'in kollarında yavaş yavaş sakinleşen Debra bir süre sonra bu renk ve şekil karmaşasına alışmış, hatta onlara bir eğlence aleminin oyuncakları imiş gibi bakmaya başlamıştı.
''Harika renkler David. Beni kollarında tuttuğun için artık hiç korkmuyorum. Harikulade bir şey bu.''
David hafifçe eğildi ve ''Neler gördüğünü anlatsana bana.'' diye fısıldadı.
''Bunu yapamam ki. Sana bunu sözcüklerle anlatabilmem olanaksız. Bunu anlatabilecek sözcükler bulamam.''
''Hele bir dene bakalım.'' David dairede yalnızdı ve New York'ta aradığı numarayı bağladıklarında vakit gece yarısını geçmişti. ''Alo buyurun, ben Robert Dugan. Kiminle konuşuyorum?''
Bobby'nin sesi çok net geliyordu ve tam bir iş adamı gibi konuşuyordu. ''Ben David Morgan.''
''Kim?''
''Debra Mordehai'nin kocasıyım.''
''Oo David sen misin, merhaba.''
Dugan'ın sesi birden değişmiş. Adam samimi ve neşeli bir sesle konuşmaya başlamıştı.
''Beni aradığına çok sevindim David. Debra nasıl?''
Duygu'nun ona karşı gösterdiği tüm ilgi karısının sözü edilene kadar sürmüştü işte. Zaten onun için aradım seni. Bir ameliyat geçirdi ve şu anda hastanede yatıyor.
Aman tanrım, ciddi bir şey değil, değil mi?
İyileşecek. Birkaç gün sonra ayağa kalkar ve birkaç hafta sonra da çalışmalarına dönebilir.
Bunu duyduğuma sevindim David. Güzel bir haber bu.
Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Hani şu bize ait bir yerle ilgili bir senaryo yazma teklifi vardı ya. İşte onunla ilgili gerekenleri yap ve kontratı hazırlat, olur mu?
Demek bunu yapacak, öyle mi? Harika bir şey bu.
Dugan'ın buna ne kadar sevindiği 6000 mil mesafeden gelen sesinden bile belli oluyordu.
Evet, şimdi yapacaktır.
Bu harika bir haber David.
Ona iyi bir kontrat hazırla, tamam mı?
Bana güven David. Şu senin küçük karın müthiş bir yazar. Onun ileride çok daha büyük bir üne kavuşacağına inanıyorum.
Baksana, şu senaryo yazma işi ne kadar sürer dersin? Dugan bir an düşündü ve sonra,
tahminimde yanılmıyorsam filmciler onu yaklaşık 6 ay süreyle orada tutmak isteyeceklerdir. Bu filmin yapımcısı olacak adama şu anda Roma'da bir film yapmakla meşgul.
Belki de Debra'nın Roma'ya gidip onunla birlikte orada çalışmasını isteyecektir. Bunu bilemem tabii.
David çok iyi dedi. Debra Roma'dan hoşlanacaktır eminim.
Sen de onunla gidiyorsun değil mi David?
Yok, hayır, oraya yalnız gidecek. Bunu duyan Dugan endişelenmiş gibiydi ve bu sesinden de belli oluyordu.
Şey, yanında sen olmadan yalnız başına idare edebilecek mi acaba?
Bundan sonra her şeyi kendi başına yapabilecek.
Dugan kuşkulu bir tonla, haklısındır umarım dedi.
Tabii haklıyım. David'in sesi bir garip çıkıyordu. Bir şey daha var. Hani ondan bir konferans turu yapmasını istiyorlardı. Bu hala geçerli mi acaba?
Tabii ki geçerli. Onun gibi biri birden üne kavuşmuş birini kolay kolay bırakacaklarını mı sandın?
Harika David, sen tam bir iş adamı olmalısın. İşte şimdi bir şeyler yapmaya başladık arkadaşım. Senin o sevimli küçük karını çok daha büyük bir üne kavuşturacak ve para da kazanacağız. David ahizeyi kulağına iyice dayayıp başını salladı ve tamam dedi. Onu çok ünlü yapmalısın. Onu çok meşgul etmeni istiyorum senden. Ona düşünmek için hiç zaman bırakma sakın.
Dugan, merak etme, onu meşgul ederim dedi.
Fakat birden durdu. David'in sesinden kuşkulanmış gibiydi.
Canım bir şeye mi sıkılıyor David diye sordu. Yoksa karınla aranda küçük bir anlaşmazlık filan mı çıktı? Bana söylemek ister misin?
Hayır, bu konuda konuşmak istemiyorum. Sen ona yardımcı olursun, bundan eminim. Ona iyi bak, olur mu?
Dugan bir şey anlamamıştı fakat. Merak etme sen dedi. Onu çok iyi koruyacağımdan emin olmalısın. Ha David.
Efendim, ne var?
Şey, eğer bir sorun varsa üzüleceğim.
Üzülme, üzülme. David bunu da söyledikten sonra konuşmaya son verdi ve ahizeyi yerine bıraktı. Fakat elleri öylesine titriyordu ki telefon cihazını çarpıp yere düşürdü ve çatlattı. Onu yerden kaldırmadı ve öylece bırakıp dışarıya, gecenin karanlığına çıktı ve uzun süre uyuyan kentin sokaklarında dolaşıp durdu. Sonunda yorulmuştu ve uykusu gelmişti. Ağır adımlarla otele döndü ve yattı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 327.